Ayrım 9. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 121. Ölümün geri dönüşünü açıkladığı korkunç gecede neler yaptığını anlatmamış olmamız ve buna karşın okurların çok da haklı sayılabilecek sabırsızlık belirtileri göstermek yerine sabırlı davranmış olmaları, ancak yazılı metinlere karşı duyulan batıl sayılabilecek saygıyla ya da artık pek örneğine rastlanmayan parlak bir eğitim düzeyiyle açıklanabilir. Daha önce örneğine hiç rastlanılmamış bu gelişmelerde oynadıkları rol son derece önemli olduğundan mutlu son yuvaları, hastaneler, sigorta şirketleri, mafya ve Katolik Kilisesi'nin bu ani ve dramatik değişikliğe verdikleri tepkileri ayrıntılı bir şekilde açıklamamız önemliydi. Esasında bu süreçte olaylar değişik bir seyir izlemişti. Bu seyrin nedeni ölümün bu denli çok sayıda cesedin defnedilmesinin zorluklarını değerlendirerek beklenmedik, son derece saygın ve sempatik bir tutum içine girerek hayatın yeniden rayına oturması için ek bir süre tanımış olmasıydı. Eğer durum böyle olmamış olsaydı, eski düzene geçişin ilk günlerinde yeni ölümlerin olması beklenir ve bizim de aylardır iki arada bir derede kalmış bu zavallıların yanında meydana gelecek yeni ölüm olaylarında aktarmamız gerekirdi. Ancak böyle olmadı. Ölüm yeni düzenin ilk günlerinde insanlara cömert davranmadı. 8 gün boyunca kimse ölmeyince insanlar gerçekte hiçbir şeyin değişmediğine dair aldatıcı hayallere kapıldılar. Oysa bu dönem ölüm ile insanlar arasındaki yeni kurulan bir ilişki türünün sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Diğer bir deyişle herkese son anı gelmeden önce 7 günlük bir süre tanınacaktı ve herkes durumdan haberdar edilecekti. Böylece insanların sorunlarını çözümleyecek, vasiyetnamelerini yazacak, gecikmiş vergi borçlarını kapatacak, aileleriyle ve en yakın dostlarıyla vedalaşacak vakitleri olacaktı. Bu fikir teoride iyi bir fikir gibi görünüyordu, ancak pratiğe döküldüğünde çok da iyi olmadığı ortaya çıktı. Düşünün bir kez, son derece sağlıklı, başı bile ağrımayan, had safhada iyimser olan, dahası iyimser olmak için birçok nedeni olan birini ele alalım. Bu insan bir sabah işine gitmek üzere evinden çıkar ve sokakta o bölgede görevli postacı ile karşılaşır. Postacı şöyle der: "İyi ki karşılaştık Bay Filanca, size bir mektup var." Ve bu sözlerin ardından eflatun renkli bir zarf çıkarır. Doğrusu postacı bu mektuba özel bir önem atfetmemiş. Bunu da içinde reklamlar bulunan ve çeşitli firmalar tarafından yollanan mektuplardan biri sanmış olabilirdi. Ama mektubun üzerindeki değişik el yazısı bu ihtimali ortadan kaldırır. Mektubun üzerindeki ismi kaleme alan el yazısı gazetede yayınlanan metindeki yazının tıpatıp aynıdır. Söz konusu kişinin kalbi bir anda yerinden fırlayacakmış gibi olsa, için çaresiz bir felaketin hüznü kaplasa ve bu nedenle mektubu almaktan kaçınsa da buna imkan yoktur. Hani bazen insan merdivenlerden inerken inmesine yardım etmek üzere birilerinin yavaşça koluna girdiğini hisseder ya da benzer bir hisle yerdeki muz kabuğuna basmaktan kurtulur. Veya köşeyi dönerken ayakları birbirine dolaşmışken düşmekten son anda kurtulur ya, işte öyle bir hisle bu mektup da çaresiz bir şekilde alınacaktır. Bu mektubu paramparça etmek de işe yaramayacaktır. Ölümden gelen mektuplar prensip olarak yok edilemezler. Şiddetle asetilen püskürtmek bile ona zarar vermez. Hatta fark etmeden düşürmüş gibi yaparak bu mektuptan kurtulmanın olanağı da yoktur. Çünkü bu mektup onu düşürmenize de izin vermez. Adeta insanın parmaklarına yapışır. Hadi düştüğünü varsayalım. O zaman da emin olun, iyi niyetli bir vatandaş mutlaka ortaya çıkacak, koşup mektubu düştüğü yerden alacak ve dalgın numarası yapan kişinin ardından koşarak şöyle diyecektir: "Bu mektup sizin galiba. Önemli olabileceğini düşündüm." Mektubu düşüren ise hüzünlü bir edayla yanıtlayacaktır: "Evet, haklısınız. Önemli. İlginiz için çok teşekkür ediyorum." Tabii bütün bunlar başlangıçta olabilirdi. Çünkü o zamanlar ölümün posta servisini faaliyetlerine aracı olarak kullandığını herkes bilmiyordu. Kısa zamanda Eflatun renkler arasında en nefret edileni haline geldi. Siyahı bile geride bırakırdı. Doğrusu siyah, matemi çağrıştırdığı için pek sevilmeyen bir renktir. Ama unutmayalım ki matemi diriler tutar. Oysa Eflatun doğrudan doğruya ölümü simgelemekteydi. Ölülerin siyah elbise ile gömülmeleri bile bu durumu değiştirmeyecektir. Ölümün işine gücüne gitmekte olan insanların karşısına kapıyı asla iki kere çalmayacak bir postacı görünümünde dikili vermesinin yaratacağı şaşkınlığı, karmaşayı ve rahatsızlığı düşünün bir kez. Eğer postacı alıcıya tesadüfen yolda rastlamaz ise mektubu söz konusu kişinin posta kutusuna bırakması ya da kapının altından atması yeterli olacaktır. Adam oracıkta kaldırımın ortasında hareketsiz durmaktadır. Sağlığı mükemmeldir. Başı bile ağrımamaktadır. Hatta böylesi berbat bir şok yaşadıktan sonra bile ağrımamaktadır. Dünya ona ait değildir artık. Ya da o artık dünyaya ait değildir. Her biri diğerine yalnızca 8 günlüğüne ödünç verilmiş gibidirler. Her şey biraz önce tevekkülle okuduğu Eflatun mektupta yazılıdır. Yaşlarla buğulanan gözleri yazıları zar zor seçmektedir. Sayın bayım, yaşamınızın 8 gününün ardından son bulacağını üzülerek bildiririm. Bu kararı geri döndürmenin ya da kalan süreyi uzatmanın imkanı bulunmamaktadır. Kalan sürenizi olabildiğince iyi değerlendiriniz. Sadık hizmetkarınız ölüm. İmza küçük harfle yazılıdır ve bu durum bildiğimiz üzere bir çeşit menşe şehadetnamesi olarak algılanmaktadır. Postacının filanca bey olarak hitap ettiği ve dolayısıyla bizlerin de erkek olduğunu anladığımız talihsiz kişi ne yapacağını bilememektedir. Eve dönüp bu büyük acıyı ailesiyle mi paylaşmalıdır, yoksa gözyaşlarını içine akıtıp yoluna devam etmeli, işinin başına gidip kalan günlerinde üzerine düşen vazifeyi yapmayı sürdürmeli midir? O durumda adam herhangi bir yanıt alamayacağını bile bile şöyle bir soru sorabilir. Zaferin nerede ey ölüm? Ama herhangi bir yanıt alamayacağının bilincindedir. Ölümün yanıt vermemesinin nedeni ise istememesi değil. İnsanoğlunun bu en büyük acısı karşısında ne söyleyeceğini bilememesidir. Ancak herkesin birbirini tanıyacağı küçük bir ülkede geçmesi mümkün olan bu sahne, ölümün yaşam adını verdiğimiz geçici sözleşmenin iptali için yürürlüğe soktuğu iletişim sisteminin zararlarını son derece açık bir şekilde göstermiştir. Bu davranışın örneklerine her gün rastladığımız sadistçe ortaya konan bir zalimlik gösterisi olduğu düşünülebilir. Oysaki ölümün zalim olmaya ihtiyacı yoktur. İnsanların canını alması yeter de artar bile. O nedenle ölüm de bunu düşünmemiş, neyse ne yahu demiştir. Şu aralarda faaliyetlerini durdurduğu 7 aylık sürede aksayan işleri toparlamak için destek hizmetlerini yeniden yapılandırmakla meşgul olduğundan birer birer ölümlerinden haberdar edilen insancıkların ümitsiz serzenişlerini duyacak hali yoktur. Üstelik bu girişimin sonuçları istenen şekilde gerçekleşmiyor. Tam tersine ölümle karşı karşıya olduklarını öğrendiklerinde ümitsizlik ve üzüntüye kapılan insanlar sorunlarını çözmüyor, vasiyetname hazırlamıyor, vergi borçlarını ödemiyorlardı. Aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla vedalaşmayı da son ana bırakıyorlar. Bu son dakikalarda bu en hüzünlü veda için yetersiz kalıyordu. İnsanların ölümün derin anlamı olan mukadderat kavramına tam olarak aşina olmamaları nedeniyle gazeteler ölüme karşı tavır aldılar ve şiddetli saldırılar içeren yazılar yazdılar. Ölümü bir kez daha vicdansız, zalim, acımasız, tiran, kötü, kan içici, vampir, kötülüklerin kraliçesi, etekli Drakula, hain, katil, insanlık düşmanı, seri katil olarak nitelediler. Hatta haftalık mizah dergilerinden birinin yazarları kara mizahın uç noktalarına doğru giderek ona orospu çocuğu dediler. Neyse ki bazı yayın organlarının idare merkezlerine sağduyu hakimdi ve tepkilerin tümü böyle olmadı. Basın dünyasının duayeni sayılan saygın bir gazete, ölümü insanlarla içten ve açık bir diyalog sürecine davet eden akıl ürünü bir başyazı yayımladı. Çağrı'da bunun için öncelikle ölümün genel karargahı, adresi ya da barınağının tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor ve sürecin ön yargılardan uzak, kalplerin birbirine açılacağı türden, kardeşlik duyguları içinde yürütülecek bir süreç olması gereğinin altı çiziliyordu. Bir başka gazete, güvenlik kuvvetlerinin kağıt fabrikaları ve kırtasiyeciler üzerinde yoğunlaşmasını önerdi. Eflatun renkli kağıt ve zarf kullanan insanoğullarının sayısı zaten son derece sınırlı olmalıydı. Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrasında bu kişilerin bu alışkanlıklarından vazgeçmiş olmaları da muhtemeldi. Dolayısıyla kağıtları azalıp yeni malzeme alması gerektiğinde ölüm adı verilen tüketiciyi bulmak zor olmayacaktı. Bu fikri öneren gazetenin amansız rakibi olan bir diğer gazete düşünceyi saçma sapan olarak niteledi ve ancak aklından zoru olan birinin muhtemelen çarşafa sarılmış bir iskeletten ibaret olan ölümün kaldırım taşlarında kemiklerini takırdatarak mektup atmaya gideceğini düşünebileceğini yazdı. Yazılı basın organlarının gerisinde kalmak istemeyen televizyon, İçişleri Bakanlığı'na posta idaresinin merkezi yerlere yerleştirdiği mektup kutularının yakınlarına memurlar yerleştirmesini önerdi. Öneri sahipleri genel müdürün odasında beliren ilk mektubun odanın pencerelerinin kapalı, kapısının da sıkı sıkıya kilitli olduğu bir sırada ortaya çıkıverdiğini unutmuş görünüyorlardı. Üstelik ne yerlerde, ne duvarlarda, ne de tavanda en ufak bir açıklık dahi bulunmuyordu. Kaderleri belirlenmiş bu zavallılar hakkında ölümle içten bir konuşma yapmak belki de gerçekten mümkün olabilirdi. Ama bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle ölümü bulmak gerekirdi. Kimse de onun nerede olduğunu ya da nasıl bulunabileceğini bilmiyordu. Bu arada mesleği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bütün konular hakkında geniş bilgisi olduğu kabul edilen bir adli tabip, kafa taslarından yola çıkarak kişinin vaktiyle nasıl bir yüzü olduğunun belirlenmesi yönünde çalışmaları olan ünlü bir bilim adamının yurt dışından çağrılması fikrini ortaya attı. Bu uzman ölümün temsil edildiği eski resimlerden, gravürlerden, özellikle kafatasının açık seçik bir şekilde görüldüğü örnekler üzerinde çalışarak etlendirme işlemi yapacak, gözleri yuvalarına yerleştirecek, olması gereken yerlere saç, kaş, kirpik koyacak, yüzü renklendirecek ve merak edilen çehreyi ortaya çıkaracaktı. Bundan sonra yapılacak iş ise ortaya çıkarılan görünümün binlerce kopyasını yapmak, binlerce araştırmacıya teslim etmek ve görülen tüm insanlarla karşılaştırmaktan ibaretti. Yabancı uzman gerekli çalışmaları yapıp bitirdikten sonra seçilen 3 kafatası üzerinde yürütülen araştırmaların birbirlerine pek benzemeyen 3 farklı yüz ortaya çıkardığı görüldü. Bu da uzmanların bir değil 3 resimle çalışmaya koyulmalarını gerektirdi iddialı bir şekilde. Ölüm avı adı verilen operasyon anlaşılan bu 3 ayrı resim meselesi yüzünden zorlaşacaktı. Bilimsel çalışma bir tek gerçeği yadsınamayacak şekilde ortaya koymuştu. En basit ikonografik örneklerde de konuya dair, en karmaşık terimlerde de, en karanlık imgelerde de herhangi bir yanılgı bulunmuyordu. Tüm işaretler, özellikler ve nitelikler ölümün kesinlikle bir kadın olduğunu gösteriyordu. Hatırlayacağınız üzere o ilk mektuptaki yazı üzerinde çalışan ünlü grafolog da aynı sonuca varmış ve el yazısını kaleme alan kişiden bir kadın olarak bahsetmişti. Ancak bu açıklamanın gayri ihtiyari yapıldığı ve nedeni tam olarak bilinmemekle beraber eril ya da cinssiz olarak tanımlandığı bazı diller hariç yapısında cins tanımlayan edatlar bulunan hemen hemen bütün dillerde ölüm sözcüğünün dişil olmasına bağlı olduğu düşünülebilir. Aynı şekilde daha önce dile getirmiş olmamıza karşın ortaya çıkan üç kadın yüzünün birbirlerini andıran hatları var olmasına karşın birbirlerine tam olarak benzemediklerini de bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Doğrusu üç ayrı kadının var olması ve söz gelimi vardiya usulü çalışmaları fazla akla yatkın olmadığından resimlerden ikisinin saf dışı bırakılması gerekiyordu. Her üç resmin yanlış olma ihtimali de vardı ve bu ihtimal durumu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyordu. Bu araştırmanın genel olarak ya tutarsa denerek göle maya çalmaya benzediği söylenebilirdi. Araştırma doğal olarak devlete ait soruşturma biriminin arşivlerinde başlatıldı. Burada ülkede yaşayan yerli ya da yabancı tüm insanların tasnif edilmiş fotoğrafları bulunuyor. Dolikosefaller bir yanda, brakisefaller diğer yanda duruyordu. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratacak türdendi. Tabii bu çerçevede kafatası etlendirme işlemine esas olan gravür ve resimler eski dönemlere ait olduklarından aranan yüzün ancak bir yüzyıl öncesine kadar geriye giden modern tanımlama sistemlerinde bulunmasına pek imkan yoktu. Ama ölümün her dönemde var olduğu da bir gerçekti ve zamanla yüzünü değiştirmesi için de herhangi bir neden bulunmuyordu. Öte yandan kendini gizlemesi, gerek faaliyetlerini düzgün bir şekilde yürütmesi, gerekse şüphelerden uzak durması için önemli olmalıydı. Bu itibarla nüfus kaydının sahte bir isimle yapılmış olması da kuvvetle muhtemeldi. Ölüm her şeyi yapabilirdi. Uzmanlar bilgisayar teknolojisini sonuna dek kullanarak verileri çapraz incelemeye almalarına karşın her nasılsa hiçbir kadın resmi belirlenen 3 resimden hiçbiriyle eşleşmedi. Bu durum karşısında ihtiyaç hasıl olduğunda başvurulan klasik inceleme yöntemlerine geri dönmekten başka çıkar yol kalmadı. Elde yapılan biçki dikiş işlerine benzer polisiye yöntemlere başvuruldu. Resimler ülkenin dört bir yanında görevli 1000 memura dağıtıldı ve bu görevliler evlere, iş yerlerine, fabrikalara, lokantalara, barlara ve hatta fuhuş yuvalarına girip çıkarak araştırmayı sürdürdüler. Gittikleri her yerde ergenlik çağındakilerle orta yaşın üzerindekiler hariç tüm kadınları tek tek kontrol ediyorlardı. Belirli bir yaş grubundaki kadınlar üzerinde durmalarının nedeni ceplerinde taşıdıkları 3 resmin 3'ünün de 36 yaşlarında ve son derece güzel bir kadını işaret etmesiydi. Eldeki verilere göre ölüm herhangi biri olabilirdi. Oysa gerçekte hiçbiri değildi. Büyük çabaların, tepilen kilometrelerce sokağın, caddenin, karayolunun ardından hepsini gökyüzüne taşıyacak kadar merdiven çıkılıp inildikten sonra memurlar söz konusu kadınlardan ikisini buldular. Bulunan kadınlar aramaya esas olan arşiv kayıtlarındaki resimlerinden biraz farklıydılar. Ama bunun nedeni bazı estetik müdahalelerle bazı avantajlar elde etmiş olmalarıydı. Garip bir tesadüf uyarınca da söz konusu estetik müdahaleler hanımların temsili resimlere benzer yönlerini vurgulamıştı. Buna karşın hayat hikayeleri üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma, bu kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde boş vakitlerinde bile olsa ölümün karanlık işleriyle amatörce de profesyonelce de uğraşmış olamayacaklarını kesinlikle ortaya koymuştu. Üçüncü kadın resmine gelince o resimdeki kadına da bir aile albümünde rastlanmış ama önceki yıl öldüğü anlaşılmıştı. Durum mantık süzgecinden geçirildiğinde de kendisi ölümün kurbanı olduğundan doğal olarak ölüm olamayacağı sonucuna varıldı. Bu arada araştırmanın sürdüğü haftalar boyunca eflatun renkli zarfların da ilgili evlere ulaşmaya devam ettiğini kaydedelim. Ölüm insanlara karşı taahhütlerini kesinlikle aksatmıyordu. Bu aşamada okurların aklına makul olarak hükümetin 10 milyon vatandaşının gün be gün yaşadığı drama kayıtsız kalıp kalmadığı sorusu gelebilir. Bu sorunun iki yönlü bir cevabı vardı. Dolayısıyla hem evet hem de hayır denebilirdi. Evet, bir yönüyle hükümet kayıtsız kalmaktaydı. Ancak bu görece bir kayıtsızlıktı. Başlıca sebebi ölümün en nihayetinde hayattaki en normal ve sıradan olgu olmasıydı. Ölüm nesilden nesile aktarılan, bitmeyen bir miras gibi yaşanan tek düze bir süreçten ibaretti. Ve en azından Adem ile Havva'dan beri bu böyle sürüp gitmekteydi. Dolayısıyla kimsesizler yurdunda zavallı bir ihtiyarın yaşama veda ettiği her sefer hükümetin 3 gün yas ilan etmesi beklenemezdi. Ancak hükümetin tam bir kayıtsızlık içinde olduğunu söylemek de doğru değildi. Ne kadar taş kalpli olsalar da ölüm tarafından öngörülen bir haftalık bekleme süresi onları da etkilemiş. Bu yeni düzen gerçekten de toplumsal bir felakete dönüşmüştü. Felaketin kapsamı ölümün gündelik olarak kapısını çaldığı ortalama 300 kişiyle sınırlı değildi. Dram o gün mektup almayan, değişik yaş gruplarına, farklı gelir düzeylerine mensup 9.999.700 kişiyi de etkiliyordu. Zira bu insanlar da korkunç kabuslarla geçirdikleri gecelerin sabahlarına başlarında Demokles'in kılıcının sallandığını hissederek uyanıyorlardı. Kaderlerinin habercisi Eflatun zarfları alan 300 kişiye geri dönersek, bu kişilerin karşı karşıya kaldıkları, kaçınılmaz duruma verdikleri tepkilerin de değişik olduğunu görmekteyiz. Yaklaşmakta olan son anın öncesinde hastalıklı bir intikam hissine kapılan bir grup insan, gerek aile, gerekse vatandaşlık görevlerini bir yana bırakıyor, ne birikmiş vergi borçlarını ödemeye yanaşıyor ne de doğru dürüst birer vasiyetname hazırlıyorlardı. Bunların yanında bir grup insan ise Horatius'un Carpe Diem fikrini en uç noktada yaşamayı tercih ediyor, kalan pek az vakitlerini seks partilerinde çarçur ediyor ya da kendilerini alkol ve uyuşturucuya veriyorlardı. Bu kişilerin böyle davranmalarının nedeni tepelerine ansızın düşecek bir yıldırımla ya da başka bir tür sonla bir anda ölüverme istekleri de olabilirdi. Bunlardan bazıları böylelikle son günlerini zehir eden ölüme bir sürpriz hazırlama ve pençelerinden kurtularak ona bir ders verme niyetini güdüyorlardı. Stoacı, cesur ve vakur bir grup insan ise daha kökten bir tavır içine girip intiharı seçerek ölümün soğuk yüzüne bir şamar indirdiklerini düşünüyorlardı. Bu tür şamarlar ahlak değerlerinin daha muteber olduğu günlerde gerçek şamarlardan daha şiddetli kabul edilir ve fiziki acı doğuran tokatlara göre insan ruhunun derinliklerinde yara açtıkları için daha ziyade tercih edilirlerdi. Bu girişimlerin hemen hemen tamamı boşa çıktı. Yalnızca intiharı son günlerini saklayanların yaptıkları hamle amacına ulaştı. Ölüm bu son gün darbesi karşısında gerçekten de çaresiz kaldı. Halkın moralinin ne denli bozulduğu ve insanların ne derecede karamsarlığa kapıldıklarının farkına varan ilk kurum papalığa bağlı Roma Katolik Kilisesi oldu. Bu kurumun adı günümüz ölçütlerine göre oldukça uzun olduğundan gerek kamuda gerekse özel sektörde hemen her konuda kısaltmalara yer verilen bugünlerde bu kurumdan PBRKK diye söz etmemiz belki daha uygun olacaktır. Kilisenin yaşanan değişimi erken fark etmesinde şüphesiz umut içeren bir kelime, bir teselli ya da ruha sakinleştirici etki yapacak herhangi bir ruhani girişimin peşinde koşan insanlar tarafından hınca hınç doldurulan mabetlerin de önemli bir etkisi vardı. Ve bunu görmemek için neredeyse kör olmak lazımdı. İnsanlar ölümün bir gerçek olduğunu bilmelerine ve ondan kaçmanın mümkün olmadığını da farkında olmalarına karşın o güne dek ölecek çok insan olduğunu değerlendirip sıranın kendilerine gelmesinin çok az bir olasılıktan ibaret olduğunu düşünerek yaşamışlardı. Oysa şimdi perdelerin ardından gelecek postacıyı gözlüyor ya da sokak kapılarının ardında kendilerini bekleyen, kana susamış, korkunç bir canavarla karşılaşacakmışçasına titreyerek evlerine dönüyorlardı. Kiliseler hiç boş kalmıyor, ibadete bir an bile ara verilmiyor, montaj hatlarını andıran, uzun kuyruklar oluşturan günahkarlar kilisenin bir kapısından giriyor, sunağın bulunduğu bölümün etrafında iki kez döndükten sonra bir başka kapıdan kutsal mekanı terk ediyorlardı. Günah çıkartan rahiplerin kulakları uğulduyor, bitmek tükenmek bilmeyen anlatılar arasında yalnızca son derece çarpıcı olanlar dikkatlerini çekiyor. Hemen hemen herkesi kısa yoldan başlarından salmak için gelenlere şu duadan bu kadar okuman gerekir türünden nasihatler vermekle yetiniyorlardı. Günah çıkardıktan sonra mekanı terk etmek üzere doğrulan kişinin ayrılışı ile henüz diz çökmekte olan günahkarın sözlerine başlaması arasındaki kısacık zaman aralığında tavuklu sandviçlerinden bir lokma alıyor ve mükafat olarak akşama kurulacak mükellef sofrayı hayal ediyorlardı. Verilen vaazların değişmez konusu ölümdü ve ölümün cennete açılan tek kapı olduğu üzerinde duruluyor. Cennete hiç kimse sağ olarak girmemiştir deniyordu. Papazlar hitabet sanatının bütün imkanlarını Katolik akidesinin en basit hileleriyle birlikte sonuna dek kullanarak insanları teselli etmeye uğraşıyor, ölümün onlara cennete yükselecek ruhlarını hazırlamak için zaman tanıdığını, bu yüzden atalarına göre daha şanslı olduklarını anlatıyorlardı. Bazı papazlar ise günah çıkarma bölmesinin küf kokulu karanlığında büyük acılar çekmelerine karşın renk vermediler. Kan kustular ama kızılcık şerbeti içtiklerini söylediler. Zira onlardan bazıları da o günlerde eflatun renkli zarflardan almışlardı. Dolayısıyla kendi söylediklerinin rahatlatıcı etkisinden şüphe etmek için fazlasıyla nedenleri vardı. Aynı şey Sağlık Bakanlığı'nın umutsuz durumda bulunanlar için kilisenin uygulamalarını taklit etme endişesiyle Palas Pandras bulup görevlendirdiği terapistlerin de başına geldi. Psikologlar birçok kez tam da insanlara içlerindeki acıyı dışa vurmak için gözyaşlarına hakim olmamayı tavsiye ettikleri esnada ertesi gün kendilerinin de aynı zarflardan birini alabileceklerini düşünerek hıçkırıklara boğuldular. Hasta ile terapist seansı gözyaşları içinde aynı acıya ağlayarak ve birbirlerine sarılarak bitiriyorlar. Terapistler bu sırada böyle bir şey gerçekleşse bile yine de 8 günlük yani tamı tamına 192 saatlik ömürlerinin kalacağını düşünerek teselli buluyorlardı. Bir yandan bu süreçte düzenlendiğini duydukları alkol, uyuşturucu ve seks partilerinin öbür tarafa geçiş sürecini kolaylaştıracağını düşünürken, diğer yandan da Lano Ascento Etereo Onde Subiste, orada gökyüzünde çıktığın koltukta, Portekizli şair ve yazar Luis Vado Camões'in Alma Minha, Ruhum adlı şiirinden bir dize, durumunda olma riskini değerlendirerek bu dünyaya duyacakları özlemin derinleşebileceğini de hissediyorlardı. 9. ayrımın sonu, sayfa 131.